İmam Buhari yaşadığı dönemde hakikati savunup Kur'an'a mahluk demediği, dönemin siyasilerine ve ulemasına bu noktada biat etmediği için ömrünün son zamanlarında hem siyasiler, hem hocası, hem diğer alimler, hem de insanlar tarafından dışlanmış, yalnız bırakılmıştı. İmam Müslim ise bir mecliste kim Buhari'nin düşüncesine katılıyorsa bizim meclisimizden ayrılsın sözü karşısında en ufak bir tereddüt bile göstermedi ve o meclisten ayrıldı. Siyasiler, alimler ve insanlar selde sürüklenen şuursuz kütükler gibi Buhari'nin etrafından dağılıp giderlerken İmam Müslim hocası Buhari'yi terk etmeyerek belki de Sahih-i Müslim'i yazmaktan daha zor bir şeyi başarmıştı. Keşke alimlerimiz bunun manasını bilseydi. Merhabalar efendim. Peygamber Varisleri İslam Alimlerinin Hayatları serisinde bugünkü konuğumuz İmam Müslim. İmam Müslim'in asıl adı Müslim bin Haccac'tır. Hicri 206, miladi 821 yılında bugün İran sınırlarında kalan Nişabur şehrinde dünyaya gelmiştir. Nişabur sıradan bir şehir değildir ve İslam coğrafyasının önemli ilim merkezlerinden birisidir. Özellikle hadis ve rivayet ilmiyle meşguliyet bu şehirde oldukça yaygındır. Hatta o dönemde Nişabur, sünnet ve âli isnatlar diyarı olarak anılır. İmam Müslim'in zengin bir aileye mensup olduğu anlaşılmaktadır. Babası aynı zamanda bir eğitimcidir ve İmam Müslim'in ilk hocasıdır. Bu büyük imam hadis öğrenmeye 12 yaşında başladı. Nişabur'da Muvatta'nın ravilerinden Yahya bin Yahya ile İmam Buhari'nin de hocası olan İshak bin Rahuye gibi isimlerden istifade etti. 14-15 yaşlarındayken hac amacıyla Hicaz'a gitti. Asıl hadis eğitimini Mekke'de aldıktan sonra Medine'de de pek çok hadis aliminden faydalandı. Daha sonra hadis öğrenmek için Rıhle adı verilen seyahatlere başladı. Bu amaçla yol arkadaşı ve talebesi Ahmet bin Seleme ile Basra, Belh, Bağdat, Küfe, Rey ve Mısır gibi ilim merkezlerine yolculuklar yaptı. Gittiği her yerde o yerin hadis alimleriyle görüşüp onlardan ve diğer ravilerden hadisler aldı. Daha sonra kendine özgü yöntemiyle bu hadisleri eleye eleye 15 yıllık bir süreçte Sahih-i Müslim adını verdiğimiz eseri oluştu. Bu eserde İmam Müslim 220 hocasından rivayetlerde bulundu. Sahih-i Müslim'in telifinde İmam Müslim'in Buhari'den etkilendiği söylenir. Kimi alimlere göre İmam Müslim eserini yazarken İmam Buhari'nin yöntemini takip etmiştir. Kimisi de Buhari olmasaydı Müslim de olmazdı diyecek kadar meseleyi abartmıştır. İmam Müslim'in İmam Buhari'den etkilendiği doğrudur. Çünkü İmam Buhari, Sahih-i Buhari'yi telif ettikten sonra memleketi Buhara'ya dönmeden önce Hicri 250, miladi 865 yılında Nişabur'a uğramış, burada yaklaşık 5 sene kalmıştır. Bu tarihte İmam Müslim, Sahih-i Müslim'i yazmaya çoktan başlamış ancak henüz bitirmemiştir. Sahih-i Müslim'in yazılması 15 sene sürmüştür. İmam Buhari ile İmam Müslim tanıştıklarında Sahih-i Müslim'in bitmesine henüz 7 sene vardır. Sonuçta İmam Müslim, İmam Buhari ile yaklaşık 5 yıl geçirmiştir ki onun ilminden ve yönteminden etkilenmemesi neredeyse mümkün değildir. Çünkü İmam Müslim bir konuda doğrunun veya daha doğru olanın ne olduğunu görünce onu kabul etmeyecek sıradan bir insan değildir. Diğer yandan bu etkilenme Müslim'in Buhari'nin farklı bir kopyası olması şeklinde de değildir. İmam Müslim'in kendine ait bir yöntemi, İmam Buhari'den daha farklı bir çalışma metodu vardır. Bu nedenle Müslim'in kitabı Buhari'nin kitabından bazı yönleriyle farklılıklar gösterir. Örneğin İmam Müslim kitabına sadece sahih hadisleri almıştır. Buhari ise konu başlığı sıhhati tartışmalı olan bazı zayıf hadisleri de almıştır. Ancak konunun içeriğinde sadece sahih olanları almıştır. Ayrıca Buhari'nin sınıflandırma yöntemi farklı olduğu için bir hadisin bir kısmını bir konu başlığına, diğer kısmını başka bir konu başlığına aldığı görülür. Bu da bazen bazı hadislerin aynı kitapta tekrarlanmasına yol açar. Ancak İmam Müslim hadis tekrarından özellikle kaçınmış, konu başlıklarını farklı bir yöntemle düzenlemiştir. Bu da Müslim'in kitabını bazı yönleriyle daha kullanışlı hale getirmiştir. Çünkü aranan bir hadis Müslim'in kitabında, Buhari'nin kitabında olduğundan daha kolay bulunuyordu. Aslında her iki eserin de kendine göre avantajları ve dezavantajları, birbirlerine göre daha güçlü ve daha zayıf bazı yönleri vardır. Ancak sahih hadislerin çokluğu veya zayıf hadislerin azlığı açısından Buhari daha öndedir. Hadis metinlerinin bölünmeden tam alınması, kullanışlı bir sınıflandırma sistemine sahip olması gibi bazı teferruatlar nedeniyle Müslim'in kitabının tercih edildiği dönemler ve bölgeler olmuştur. Örneğin Endülüslü alimler, özellikle de Muhyiddin İbni Arabi Arabi ve İbn Hazm gibi alimler Müslim'in eserini Buhari'nin eserine tercih ederler. Ancak şurası neredeyse kesindir ki İmam Müslim hadis usulünde, yani bir hadisin sahih olup olmadığının tespitinde İmam Buhari kadar başarılı değildir. Çünkü örneğin İmam Buhari birbirine hadis aktaran iki ravinin aynı dönemde yaşamış olmaları şartını yeterli bulmaz. Bu iki ravinin birbirleriyle görüşmelerini de isnat açısından şart koşar. Ancak İmam Müslim iki ravinin aynı dönemde yaşamış olmalarını yeterli bulur. Burada İmam Buhari'nin daha tedbirli, daha dikkatli davrandığı açıktır. Sonuçta İmam Buhari'nin de İmam Müslim'in de çalışmaları Müslümanlar için büyük bir rahmet vesilesi olmuş. Sebepler planında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerinin ve sünnetinin bizlere kadar sahih bir şekilde ulaşmasını sağlamıştır. Bu yönüyle bu büyük zatlara minnet borcumuz hiç bitmeyecektir. İmam Müslim'in varlıklı bir aileden geldiğini ve maddi olarak pek sıkıntı çekmediğini söylemiştik. Kendisi insanlara yardım etmeyi çok severdi. Bu nedenle Nişabur'un cömerti diye anılırdı. İslam coğrafyasının farklı ilim merkezlerindeki seyahatlerinden, yıllar süren ilim tahsilinden sonra da memleketi Nişabur'a gelip yerleşmiş, ticaretini devam ettirmişti. Evet, aynı zamanda hem ticaretiyle ilgileniyor hem talebe yetiştiriyordu. Ticaretle uğraşması ilimle ilgilenmesine engel olmamıştı. Hatta iş yerini bir okula çevirmişti ve öğrencilerine iş yerinde hadis öğretiyor. Aynı dönemde yaşayan ve aralarında 12 yaş bulunan İmam Buhari, kendi sahihini tamamlayıp memleketine dönmeden önce Nişabur'a uğramış ve burada 5 yıl kadar kalmıştı. O esnada İmam Müslim'in asıl hocası Muhammed bin Yahya ez-Zühli'dir. Zühli döneminin en önemli hadis alimlerinden birisidir. Hatta Bağdat'ta Ahmet bin Ambel, Medine'de İmam Malik neyse Nişabur'da da Zühli odur. Aslında alim zatların siyasi hadiselerin dışında kalması beklenemese de siyasi olaylar, baskılar karşısında birlik olmaları, birbirlerine destek vermeleri beklenir. En azından ortada açık zulümlerin bulunduğu durumlarda Müslümanların imamlardan beklentileri kendilerine yol göstermeleridir. Alimler kendi aralarında ayrışınca gösterdikleri yollar da farklı olacaktır ve böylece Müslümanlar arasındaki ayrışma da çoğalacaktır. Ahmet bin Ambel'in hayatını anlattığımız videoda Kur'an'ın mahluk olup olmaması konusunun dönemin siyasileri tarafından nasıl bir zulüm aracı haline getirildiğini işlemiştik. Bu süreçte Zühli, Ahmet bin Ambel gibi düşünmektedir ve Kur'an'a mahluk diyenlerin imanlarını kaybedeceğini söylemektedir. Hatta bu konuda tevakkuf etmenin, yani kararsız kalmanın veya suskun durmanın hangi görüşün daha evla olduğunu anlamak için beklemenin bile küfür sayılacağını söyler. İmam Buhari de Kur'an'ın mahluk olmadığını, ancak Kur'an okunurken ağızdan çıkan seslerin, yani Kur'an okuyanın telaffuzunun mahluk olduğunu söylemektedir. Bugün için bir anlam ifade etmeyen bu görüş ayrılıkları o gün için önemlidir ve insanların hayatlarını etkilemektedir. Zühli, İmam Buhari Nişabur'a gelince kendi talebelerine onun yanına gitmemelerini söyler. Hatta talebelerine adeta ultimatom vererek Buhari'nin yanına giden veya onun görüşünü paylaşan varsa bu meclisi terk etsinler. Bununla da yetinmez, Buhara emiri olan valiye bir mektup yazar ve İmam Buhari'nin oradan sürgün edilmesine yol açar. Rey şehrine gönderdiği bir başka mektupla da bazı önemli hadis alimlerinin İmam Buhari'nin hadislerini terk etmelerini sağlar. Zühli'nin belki kendince haklı olduğu noktalar vardır. Ancak bu sert ve tavizsiz tutumu nedeniyle İmam Müslim, hocası Zühli'yi terk ederek İmam Buhari'nin tarafında yer alır. İnsanlar İmam Buhari'yi birer birer terk ederken, önemli hadis alimleri onunla görüşmekten çekinirken İmam Müslim hocası Zühli'yi terk etmiş, hatta ondan yazdığı hadisleri hocasına iade etmiştir. Aslında hadis kullanmama tavrı tartışılabilir çünkü İmam Buhari bile kendisine açıkça muhalefet edip sürgün edilmesine yol açan Zühli'den 30 kadar hadis almış ve sahihine eklemiştir. Görüş ayrılıkları başka bir şeydir, ilim başka. Bizim gibi sıradan insanlar bunu anlamakta zorlanabilir ancak doğru ve hak olan kendiliğinden doğru ve haktır. İmam Buhari de hiçbir kompleks göstermeden kendisine zarar veren Zühli'den daha önceden aldığı ve sahih kabul ettiği hadisleri kitabına dahil etmiştir. Keşke İmam Müslim de öyle davransaydı. İmam Müslim, İmam Buhari'ye o kadar derin bir saygı duymaktadır ki insanlar Buhari'ye boykot uyguladıkları zaman Buhari'nin meclisinde sadece İmam Müslim ve bir talebesi kalmıştır. Böyle bir ortamda İmam Müslim, İmam Buhari'ye karşı "Sana ancak seni çekemeyenler öfke duyabilir, dünyada senin bir benzerinin olmadığına ben şehadet ederim" diyerek vefa ve sadakatini gösterir. Son olarak İmam Buhari'nin ve İmam Müslim'in hangi mezhepten olduklarıyla ilgili tartışmalara kısaca temas edelim. İmam Buhari de, İmam Müslim de herhangi bir mezhebe mensup değildir. Her ikisi de ne bir mezhebe bağlı olan taklitçi seviyesindedir ne de bir mezhep müştehididir. Fıkıh, şer'i ve ameli hükümleri ayrıntılı delillerden çıkararak bilmektir. Bu bir meziyettir ve önemli bir birikim ister. Üstelik sadece bilgi birikimi değil, zeka, bakış açısı, ahlak gibi konularda da bir parça derinlik gerektirir. İmam Buhari de, İmam Müslim de bunlara sahiptir ve herhangi bir mezhebe mensup olmaktadır. olması gereken mukallit, yani taklitçi seviyesinde insanlar değillerdir. Bizim gibi ortalama insanların bir mezhebe bağlanmaları ve o mezhebin içtihatlarını taklit ederek amel etmeleri gerekli olabilir. Ancak İmam Buhari ve İmam Müslim gibi hem hadiste hem fıkıhta alim olan, kendi içtihatlarını yapabilecek seviyedeki insanlar için böyle bir gereklilik yoktur. Gerçi bu alimler bazen İmam-ı Azam'ın, bazen İmam Şafii'nin, bazen İmam Malik'in, bazen de İmam Ahmed'in belli noktalardaki görüşlerini kendileri için uygun bulmuşlar ve bunu beyan etmişlerdir. Bu nedenle neredeyse her mezhep İmam Buhari'nin de İmam Müslim'in de kendi mezheplerinden olduğunu savunur. Ancak işin aslı bu büyük imamlar kendileri müçtehit seviyesinde oldukları için tam olarak bir mezhebe bağlanmamışlardır. Bağlanmak zorunda da değillerdir. Hatta tahkikin taklitten üstün olması nedeniyle bu zatların bir mezhebe bağlanmaları kendileri için uygun değildir bile denilebilir. Nihayet bu büyük hadis imamı Hicri 261 miladi 875 yılında doğduğu şehir olan Nişabur'da tam da ilimle meşgul olduğu bir esnada vefat etmiştir. Evet, İmam Müslim vefat ettiği esnada kendisine sorulan bir hadis üzerinde çalışıyordu. Bir gün bir mecliste İmam Müslim'e onun bilmediği bir hadis aktarılır. İmam Müslim hadisi araştırmak için evine gider ve odasına kapanır. Yanına da bir sepet dolusu hurma alır. Bir yandan hadisi araştırırken bir yandan da hurmalardan yemektedir. Gece boyunca çalışır ve sabah olduğunda çalışması bitmiş, aradığı hadisi bulmuştur. Ancak o gece hastalanmış ve kısa süre sonra vefat etmiştir. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz, nasıl ölürseniz öyle diriltilirsiniz sözü belki hadis değildir. Ancak İmam Müslim'in kendi kitabına da aldığı sahih bir hadiste insanlar kıyamet gününde öldükleri hal üzere diriltileceklerdir buyurulur. İmam Müslim de ilim ve hayır üzere yaşamış ve inşallah ilim ve hayır üzere ölmüştür. Allah-u Teala'dan bu büyük zatı, Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın sünnetinin bizlere kadar ulaşmasında önemli bir kilometre taşı olan İmam Müslim'i ilim ve hayır üzere diriltmesini niyaz ederiz. Amin.